Sayfa 412. Sakinleş lütfen. Benim ölüm orucu falan niyetim yok. Burada çok acı şeyler yaşanıyor. Ben onlara yardımcı olmak, acılarını hafif etmek istiyorum sadece. Güllalı'yı çok sevdim. İnsan olabilmek için, aşk için, dostluk için beyaz Türk olmak gerekmediğini öğretti bana. Bu sözü ilk kim kullanmıştı? Turgut Ersin'di galiba. Güzel anlatıyor meramımı. Güldalı'yı, Küçük Umut'u, buradakileri eski anlamda olmasa da Kerem Ali'yi seviyorum ben. Neden bilmiyorum. Belki bunca yıl yaşadım steril çevreye, kırışmaz buruşmaz düzene inat. Belki beyaz Türklüğümün bedelini babama bulaşan kanın kefaretini ödemek için, evet tam da bunun için. Durdu, dönüp gözlerimin içine baktı. Yüzü maske gibiydi. Kimse başkasının günahlarının kefaretini ödeyemez. Sen de boşuna uğraşma. Hiç konuşmadan ağır ağır indik yokuşu. Komşuya uğrayıp Umut'u aldık. Arkadaşlarından bir oyundan ayrılmak istemedi, huysuzlandı biraz. Ülkü dil döküp yatıştırdı. Uslu durursa bir daha gelişte kocaman bir kamyon getirmeye söz verdi. Ama yürüyeninden olsun diye şımardı çocuk. Sonra yatıştı. Ülkü'ye şirinlikler yapmaya başladı. Eve döndüğümüzde güneş batmıştı. Karşı yamaçlara, Teo'nun efsane kentinin yedi tepesine, bizim villalarımıza, yalılarımıza, sitelerimize, Kerem Ali'lerin, ölüme yatanların, eski kamyon lastiklerinden barikat kuranların gece kondularına, denize, korulara, kenar semtlerin tozlu sokaklarına akşam iniyordu. Ellerinde kırmızı karanfillerle birkaç yabancı geçti evin önünden. Ziyaretçiler olmalı. Karşıdaki arsada köpek yavruları ve sısıka kediler naylon torbalardan etrafa dağılan çöpleri karıştırıyorlardı. Köprüden akan otomobil seli ve uzaktan uzağa duyulan kesintisiz uğultu, birkaç ev öteden, radyodan ya da teypten yükselen "Bekle bizi İstanbul, ardından bir mevsim aç olacağız." Arka yamaçtaki camiden kopup türkülere karışan akşam ezanı, sokaklardaki devriye gezen polis otosu, gerektiğinde sokak başlarına barikat kurmak için eski oto lastiği, taş, tuğla, boş teneke, hurda toplayan yeni yetmeler, hemen arkadaki kondudan gelen avaz avaz çocuk ağlaması, kızgın yağ kokusu, evin önündeki mor salkımdan dökülen çiçekler. Mahallemizde her şey her zamanki akışındaydı. Güldalı birkaç gün daha direndi, sonra bir sabah söndü. Kötü bir benzetme değil, gerçeğin ta kendisi. Bir mum yavaş yavaş nasıl erir, nasıl sessizce, usulce sönerse öyle. Hiç acı çekmeden, derin bir uykuya dalar gibi, kitabın bir bölümü bitip de yeni bir bölüme başlar gibi, sanki bir son değil de bir başlangıç gibi. Doğanın kendini yenilemek için uykuya yatması, toprağın yeni doğumlara hazırlanması gibi. Ürkütücü, soğuk, ürpertici hiçbir şey yoktu bu ölümde. Yumuşak bir keder, çaresiz bir hüzün, gündelik yaşamın kavramlarıyla açıklanamayacak masalımsı bir tat vardı. İçimde böyle duydum. Hüseyin ile baş başa fotoğrafını koydum göğsüne. Eğer kendine gelebilseydi, konuşabilseydi, ne duvarları süsleyen afişler, ne devrimci yoldaşların alınları kızıl şehadet bantlı fotoğrafları, ne de kızıl karanfiller, kocasıyla çekilmiş bu resmi isteyeceğini biliyordum. Güldalı söndü. Göğsünde kavuşan iskeletleşmiş ellerinin arasına örgütün ve devrimin renklerini değil, aşkın, tutkunun ve özlemin resmini iliştirdim. Daha önce ölümü görmemiştim. Babamın ölümü sarsıcı bir haberdi. Yüreğimin dağlanmasıydı. Hala alışamadığım bir haksızlık, bastıramadığım bir isyandı. Sonra yokluğun dayanılmaz acısı. Ormanda kaybolmuş bir çocuğun korkusu oldu. Babamın ölümü, bir küçük kızın hayatta neye ihtiyacı varsa hepsini alıp götürmüştü. Pusula, destek, güvenlik, sarılıp sarmalanmışlık, ilgi, sevgi, hepsini. Babamın ölümü kafama yediğim sersemletici bir darbeydi. Güldalı'nın ölümü ise nerede söylendiği bilinmeyen güzel bir türkünün yavaş yavaş uzaklaşması, sonra içimizde buruk bir hüzün bırakarak duyulmaz olması gibiydi. Seçilmiş, yeğlenmiş, kabullenilmiş bir şey. Hayat karşısında yenilgi değil, zaferdi. Evdekileri hemen haber vermedim. Bir süre ölünün yanında oturdum. Ne düşündüm? Hatırlamıyorum. Belki ölümün ve yaşamın anlamını, belki de hiçbir şey. O anda içimi burkan, Güldalı'nın ölümü değil, erkeğine duyduğu sevgi, tutku ve özlemdi. Ölmeye yattığında bile gelip görmeyen, haber etmeyen, oğlunu sormayan yavuklusunun dağlarda vuruşurken şehit düştüğünü inandırmaya çalışırdı kendini. Hüseyin'im hayatta olsa bir yolunu bulup gelirdi mutlak demişti bir keresinde. Ölüm orucuna başladığından bilincini yitirdiği son ana kadar erkeğinin gelip onu ölümden döndüreceği umudunu saklamıştı beyninin ve yüreğinin en gizli köşelerinde. Bunu kimselere söylemeye cesaret edemem ama bence ölüm orucuna yatması halk için, devrim için, örgüt için değil, asıl Hüseyin içindi. Erkeğinin saygısını, hayranlığını kazanmak istiyordu. Hüseyin'in yoldaşlarının gözünde yücelmek onu erkeğine yaklaştırıyordu. Aynı savaşa katılmak, aynı saflarda olmak, kendini aynı dava için feda etmek, sevişirken tattığı bir ve bütün olma duygusunu yeniden yaşatıyordu. Ötekiler kimliklerini inançlarıyla tanımlarken o aşkı ile tanımlamıştı. Aşk inanca dönüşmüş, ölüme meydan okuyan bir güç olmuştu. Odadan sessizce çıktım. Sorumluya haber verip evden çabucak ayrıldım. Bundan sonrasını bulunmak istemiyordum. Güldalı'nın hem yaşama hem ölüme meydan okuyuşunun ardındaki sır bir tek bana malumdu. Kendini kurban ettiği tanrı savaş değil aşk tanrısıydı. Gerçek değişkendir, görecelidir demişti Ülkü. Güldalı'nın ölümün gerçeği de öyleydi. Birazdan feda haberi, evleri, avluları, sokakları, meydanları, kahveleri, bilardo salonlarını, dernek binalarını dolaşırken tepeyi aşıp İstanbul'un öteki tepelerine, varoşlarına, Sivas'ın, Tokat'ın, Tunceli'nin köylerine, bağlarına, dağlarına ulaşırken Güldalı'nın ölümü artık kendi ölüm olmaktan çıkacak, başka bir söylencenin farklı diliyle anlatılan bir destan olacaktı. Turgut Ersin cep telefonundan aradığında Umut'u da alıp evden çıkmak üzereydim. Bugün burada, bu evde kalmaya gücüm yoktu. Amcamlara gitmeyi düşünüyordum ama onlara açıklamalar yapmam, hikayeyi başından başlayıp anlatmam ya da yalan söylemem gerekecekti. Ülkeye gitmeye karar verdim. Böyle bir günde bana sorular sormayacağını, zorlamayacağını biliyordum. Üstelik Umut'la da iyi anlaşıyordu. Tam telefon edip haber verecekken yazarın telefonu geldi. Aletin küçük ekranında ezbere bildiğim numarayı gördüğümde bir an duraksadım, cevap vermemeyi düşündüm. Ne zamandır aramamıştı. İki kez tele sekreterine not bırakmıştım, cevap vermemişti. İçimi yokladım, kadınca bir kırgınlık, gururumun incindiği duygusu, bir şeyler ummuş olmaktan duyduğum utanç ve kızgınlık vardı içimde. Yine de o anda bana ondan daha iyi gelecek hiç kimse yoktu. Yeşil tuşa bastım, sesini duyunca heyecanlandım. Göğsümün ortasından kıpır kıpır bir burgu boğazıma gelip tıkandı. Babam beklemediğim bir anda aradığında da aynı garip heyecanı, aynı coşkuyu duyardım. Gazeteye uğramıştım. Yazı işlerinde haberi kullanalım mı, kullanmayalım mı diye tartışırlarken duydum. Üzgünüm, bekliyordun herhalde. Yine de günlerdir, haftalardır bekliyorduk. Yine de telefondaki suskunluklar kadar kötüsü yoktur. Susuyorduk. Sonunda o konuştu yine. Nasılsın derin? Gerçekten nasılım ben? Nasılım? Kendim de bilmiyorum. Karmakarışık dedim. Karmakarışığım. Üzgün müyüm yoksa ferahladım mı? Acı mı duyuyorum? Korku mu? Bilmiyorum. Neye karar verdiler yazı işlerinde? Güldalı'nın haberini kullanacaklar mı? Sanmıyorum. Olsa olsa iş sayfalarda tek sütuna kısa bir haber olur. Ben yazacağım tabii. Biraz da bunun için aradım. Ama asıl sesini duymak, seni görmek istedim. Ben iyiyim. Evet, evet iyiyim ben. Umut da var, yalnız değilim. Yalnız kalma. İstersen ben hemen geleyim. İstersen çocuğu bırakabilirsen buluşalım bu gece. Bu gece buralar hareketli olur. Cenazeyi derneğe götürecekler. Cem evinde, dernekte törenler yapılacak. İş orada kalmaz biliyorsun. Heyecan, öfke, isyan dorukta. Bu ev hiç güvenli değil şu sıralarda. Ya ülkeye ya da amcamlara gitmeyi düşünüyordum çocuğu alıp. Bana gel. İstersen çocuğu da al. Gel derin. Orada kalma. Araban yoksa gelip alayım seni. Arabam var. Bekliyorum. Gecikme. Çocuğu bahane etme. Ev müsait, dert olmaz. Daha önce evine hiç gitmemiştim. Nerede oturduğunu bile bilmiyordum. Duraksadım. Doğru yapıp yapmadığımdan emin değildim. Geleceğini söyle. Sesinde o zamana kadar duymadığım yalvaran bir titreşim vardı. İçkili olduğunu düşündüm ve birden onun bana, benim ona olduğundan çok daha fazla ihtiyacı olduğunu anladım. Rahatladım. Gelirim. Adresi verdi, evi tarif etti. Neredeyse komşu sayılırız dedim şaşkınlıkla. Tepeden sahile inmem yetecek. Hay Allah, bu kadar yakında oturduğunuzu hiç bilmiyordum, söylememiştiniz. Sormamıştın ki. Telefonu kaparken Umut'u birlikte götürmekten vazgeçtim ve o anda bir dosta sığınmaya değil, bir erkekle buluşmaya gittiğimi hissettim. Benden en az 30 yaş büyük bir erkek. Sahil yolu üzerindeki apartmanı hemen tanıdım. Amcamlara giderken önünden yüzlerce defa geçmiştim. Yılların gölgesinde kalmayan, arkasını dik yeşil yamaca yaslamış, özenli şık bir binaydı. Ben çatı katındayım. Arabayı yandaki özel garaja koyabilirsin demişti evi tarif ederken. Garajın kapısı açıktı. İçeride biri lüks bir Mercedes, biri siyah Citroen iki araba duruyordu. Yer darlığı çekilmediği belliydi. Küçük otocuğumu garaj kapısının hemen yanındaki köşeye yerleştirdim. Apartman kapısının çevresi ve kapının açılmasını beklerken üstünde durduğum basamaklar pembe damarlı siyah mermerle kaplıydı. Dairelerin her birinin zili sahiplerinin imzasını taşıyan küçük pirinç levhaların üstündeydi. Kapının sol yanındaki siyah perforca posta kutusunun üzerinde yine dökme pirinçten küçük zarif rakamlarla 37 yazılıydı apartmanın numarası. Bu ayrıntıların tümünü 5-10 saniyelik kısacık bir sürede algıladım. Sonra en üstteki zile bastım. Kapının açılmasını beklerken sırtımın ürperdiğini, avuçlarımın terlediğini, yüreğimin ağzımdan fırlayacak gibi çarptığını hatırlıyorum. Otomatiğin cızırtılı, madeni sesi, kapının ummadığım ağırlığı, antrenin pembe mermerleri ve beklenmedik aydınlığı, kocaman yapraklı yeşil süs bitkileri. Metal kasmağı gümüş gibi parlayan, dört yanı camlı şeffaf asansöre binmedim. İki katında iki daire, bir de çatısı olan bir binaydı. Topu topu iki kat merdiven çıkmam gerekiyordu. Geniş mermer basamakları heyecanımı yatıştırmaya çalışarak ağır ağır tırmandım. Kapıya dayanmış duruyordu. Her zamanki kadife pantolonu, kareli spor gömleği, bakımlı sakalı, hafifçe kırlaşmış saçlarıyla bıraktığım gibiydi, özlediğim gibiydi. Birkaç basamak kala durup gülümsedim. Yanıma yöreme baktığını fark ettim. Sormasına fırsat vermeden çocuğu getirmedim. Komşulara bıraktım dedim aceleyle. İki basamak daha çıktım. Kolumdan tutup yavaşça içeri çekti. Karşımda durup yanağımdan öpmek için hafifçe eğildi ya da ben öyle sandım. Aslında niyet de buydu belki. Başımı yana doğru çevirdim. Dudakları dudaklarıma rastladı. Sakalının okşayışını, ağzının karanfille karışık hafif alkol tadını ve o hasret uyandıran tanıdık kokuyu. Davidov yüzümde, ağzımın içinde, vücudumun en gizli, en mahrem kıvrımlarında hissettim. Gözlerimi kapayıp kendi içime döndüm. Bedenimin isteğini bıraktım kendimi. Güldalı'yı düşündüm. Sevişmelerini nasıl da tutkulu, güzel, şiirli anlatırdı. Kollarını hiç gevşetmeden dans eder gibi, uyandırmaktan korktuğu bir bebeği taşır gibi yavaşça sürüklerken Güldalı'nın anlattığı oldu. Yer ayaklarımın altından kaymaya, sadece onunki değil, kendi bedenim de kendi içime akmaya başladı. Ve zaman bir başka boyuta geçti. Şimdi büyü bozulmasın diye, tenin yakınlığı yıpranmasın, taptaze kalsın diye birbirimizi değmemeye özen göstererek Haziran akşamına karşı yan yana duruyoruz. Alacakaranlık, beyazın daha beyaz göründüğü saatler. Beyaz bir tekne geçiyor Yeniköy'e doğru. Karşıki tepeler, lacivert, sular da öyle. Terasa açılan, boydan boya cam sürme kapıyı itiyor. Terasta büyük toprak saksılar içinde Haziran gülleri, kamelyalar ve hanım elleri. Bir başka evi, bir başka bahçeyi hatırlıyorum. 285 basamaklı mahallede, küçük pembe evde kedileri ve gülleriyle yaşayan adamın evi. Sizin kuşak hep çiçeklere mi meraklıydı böyle? Hepimiz değil, sadece bir sığınağa ihtiyaç duyanlar. Çiçekler ve toprak güvenli sığınaklardır. Babamın bir çocukluk arkadaşı vardı, tanınmış zengin bir iş adamı. Şimdi işlerini çocuklarına devretti, Bozcaada'da bağcılık yapıyor, sanırım mutlu. Demin Atilla Bey'i düşünüyordum güllere bakarken. Hani şu oğlu öldürülen adam, Felix'i yani kedimi bana veren eski tüfek. O da çiçeklerle, bitkilerle uğraşıyordu çılgınlar gibi. Bir yaşa gelirsin ve geriye bakarsın. Kırık dökük bir şeyler vardır mutlaka. Yenilgiler, hayal kırıklıkları, kendinden memnuniyetsizlik, belki daha da fazlası. Ölümler, biten aşklar, hiçlik duygusu. O zaman bir limana sığınmak istersin. Güllere, bağlara, kedilere, bazen de eğer gücün varsa, korkmuyorsan yeni bir aşka. Sen korkmuyor musun? Korkuyorum. Seni aylarca aramamam korktuğum içindi. Ya şimdi? Korkuyorum. Peki o zaman daha kötüsünden daha fazla korktuğum için içkiye sığınıyorum, şöhrete sığınıyorum. En kötüsü küçümsediğim, iğrendiğim bir çevrenin övgülerine, alkışlarına sığınıyorum. Aralarına karışıyorum, onlardan biri oluyorum. Tanınmak, önemli olmak, onlar tarafından beğenilmek üzerine kuruyorum hayatımı. Düşündüklerimi değil, hoşa gidecekleri yazıyorum. Giderek öyle düşünmeye başlıyorum. O çocuklar, şu küçümsediğimiz varoş devrimcileri, gecekondu çocukları, tepelerin bir kaşı kalkık ciddi suratlı militanları bana kızarken, dönek falan derken özünde haklılar. Bunu kimse bilmese ben biliyorum. Kalemimin nasıl titrediğini, nasıl kıvırttığımı, nasıl kaytardığımı. Döneklik fazla ağır ama kaçakçılığımı en iyi ben biliyorum. Sizler hepiniz, Ülkü mesela, Atilla Bey, sen, Cem amca, sizin kuşağın entel solcuları, hepiniz neden böylesiniz? Böyle cennetten kovulmuş çocuklar gibi. Hüzünlü, çok hüzünlü gülümsedi. Öyle yorgun, öyle yaşlı görünüyordu ki, biraz önce seviştiğim adamın o olduğunu inanması güçtü. Yine de bu haliyle çok daha yakındı bana, çok daha insandı. Cennetten kovulmuş çocuklarız da ondan. Büyük şeylere inanmıştık. Öncüler, kurtarıcılar olduğumuza, dünyayı değiştireceğimize. Dünyayı, geleceği, tarihi fethe çıkmıştık. İnancın ve vizyonun ne kadar büyükse, umudun da o kadar büyük olur. Biliyorum, ölmeyi yatanlarda gördüm bunu. Umutlu ve mutlular. Güldalı da öyle öldü. Bugün gönderdiğim son yazım Güldalı'nın ölümü üzerineydi. Sen gelmeden biraz önce gazeteden telefon edip bu yazıyı tutacaklarını söylediler. Başka bir yazı istediler. Bu köşe yazarlarının başına sık sık gelir. Ama bana yapmaya cesaret edemezlerdi. İyi oldu. Karara zorladı beni. Yeni yazı göndermeyeceğimi, ellerindekini kullanıp kullanmamakta özgür olduklarını söyledim. Kullanırlar mı sence? Sanmıyorum. Kullansalar da, kullanmasalar da artık yazacağımı sanmıyorum. Yeni sığınım ben miyim? Son sığınağım sen olabilirsin. Tutkuyla, cinsellikle değil, dinlendirilmiş, damıtılmış bir sevgiyle usul ve yumuşak sarıldı belime. Küçücük bir kızken babam da böyle sarılırdı, ürperirdim. Karşı tepelerin ardından ay doğuyordu. Güldalı'yı hatırladım. Orada, hemen yanı başımızdaki bir başka dünyada, yarınki tören için hazırlanan iskeletleşmiş cansız bedenini. Onunla paylaştığımız ev, paylaştığımız yaşam, paylaştığımız çocuk ve ne kadar zorlarsak zorlayalım, birbirimize yabancı kalan, paylaşamadığımız her şey. Yarın sokak başlarına kurulacak barikatlar, panzer sirenleri, silah sesleri, havada uçuşacak taşlar, intifada çığlıkları, devrimci türküler, marşlar, kızıl bayraklar, beyaz başörtülerinin üzerine kızıl bantlar takmış gecekondu kadınları, zırhlı hapishane arabalarını bindirilip götürülenler, inanç, öfke, umut. Bir başka dünyanın küçük bir köşesindeki başka bir yaşam. Gece bir yere çıkmadık. Terasın cam tuğla paravanla rüzgardan korunan kuytu bir köşesinde küçük bir ziyafet sofrası hazırladı. Buz gibi beyaz şarap, kalkan, en sevdiğim balık, içine elma, mısır, ceviz, zencefil karıştırdığı benzersiz lezzette bir salata, Hint pilavı ve bir tabak dolusu erik büyüklüğünde kiraz. İyi bir aşçıyımdır diyordu, iki kişilik sofraya yerleştirdiği uzun beyaz mumları yakmaya çalışırken. Hint pilavı yapmayı İngiltere'de Hintli arkadaşından öğrendiğini, salatanın sosunun uzak doğudan geldiğini anlatıyordu. İyi hal nedeniyle yaşamdan birkaç gün izinli mahpuslar gibiydik. Ya da uzun yollardan gelip bir kavşakta kısa bir mola verirken karşılaşmış iki yorgun yolcuyduk. Şaraplarımızdan ilk yudumu kadeh kaldırmadan, büyüyü bozacak kutlama sözcükleri kullanmadan sanki yıllardır her akşam böyle karşılıklı otururmuşuz gibi aldık. Konuşmak her zaman iyi gelmez. Bazen söz anlamı bozar, duyguyu dağıtır. Sığınaklar sessiz, sakin olmalı. Üstelik o kadar çok söz var ki söylenmeyi bekleyen, söze teslim olmamalı. Masanın üstünden uzansa erişebileceği yerdeydim ama öyle yapmadı. Kalkıp yanıma geldi, eğildi, dudaklarını yanağımda, dudaklarımda gezdirdi. Dudaklarının sıcaklığı göz kapaklarımdan geçip alnımda oyalandı. Sonra yerine döndü, kadehteki şarabı bir dikişte boşalttı, buz kovasındaki şişeden yenisini doldurdu. ''Burada, benimle kal.'' dedi. ''Bulunduğun yere ait değilsin. Çabaladın ama olamadın. Olamazsın. Hep öteki kalmaya mahkumsun. Orada, tıpkı benim şimdi bulunduğum yere ait olamadığım gibi. Dostun Theo'nun da olamadığı gibi. Theo gitti. Hala kapısının peşinde mi, başka şeylerin peşinde mi bilmiyorum. Belki de buradaki görevi sona erdi. Ne görevi? Örgüte göre Theo ajandı. Kapı hikayesi de bütünüyle düzmeceydi, kamuflajdı. Burada gül ve yasemin saksılarının arasında, terasta kurulmuş şu güzel masada, Turgut Ersin'in karşısında sözlerim kendi kulağıma bile tuhaf geldi. Oysa o tepelerde, direniş evlerinde, Güldalı'nın gece kondusunda ne kadar inandırıcıydı, ne kadar gerçekti. Yüzünden bir gölgenin geçtiğini, buruk, kederli gülümsediğini gördüm. Aptallıkların, saçmalıkların sürekli tekrarlandığını, hep boşa dönüldüğünü görmek ne kadar umut kırıcı, ne kadar bıktırıcı dedi. Sisifos efsanesi gibi bitmeyen bir işkence bu. Gençliğimiz böyle geçti. Yabancı olan, anlayamadığımız, kavrayamadığımız herkesi, her fikri, her görüşü düşman, hain, ajan ilan ede ede geldik bugünlere. İçimizdeki gerçek hainleri de göremedik bu yüzden. Sen de inanıyor musun bu saçmalıklara? bilmiyorum. Orada insanlar ölüme yattıkları yerde doğru gibi görünüyor. Ama burada sizinle konuşurken, seninle konuşurken yani birden anlamsızlaşıyor. Burada Erguvan kapısı daha gerçek. Erguvan kapısı gerçekti. Çünkü Theo'nun arayışıydı o. Theo'nun kendini arayışı. Sen Güldal'ın gece kondusuna yerleşirken ne arıyorsan o da onu arıyordu. Kendisiyle barışmak için gerekli olanı. İçine sindirebileceği bir kimliği. Hepimizin arayışı bu değil mi? Theo hakkında Kerem Ali'nin, ötekilerin, örgütün diyelim istersen hep bir soru işaretleri vardı. Aslında benim hakkımda da, hepimiz hakkında da. Bir süre önce nasıl bir rastlantıysa Theo'nun vedalaşmak için geldiği gün biraz da tehditkar bir tonla bildirdiler bunu. Bir de babam hakkında söyledikleri diyecektim, sustum. Yasemin kokulu gecenin sığınağına birkaç dakika önce yüzümde dolaşan dudak sıcaklığına hiç yakışmıyordu bu konuşma. Sanki unutulmuş, yabancı bir dile zorlanıyorduk. Birden o ana kadar içimde tuhaf bir huzursuzluktan ibaret olan duyguyu yakalayıverdim. Farklı zamanların, farklı yerlerin, farklı yaşamların dillerinin tümünü birden konuşmaya çalışırken ve dilden dile atlarken kendi dilimi kuramamanın boşluğu. Bir de ne? Önemli değil. Şimdi konuşurken kendi dilimi aradığımı fark ettim. Burada benimle kal derken kullandığın dile hangi dilde nasıl cevap vereceğimi düşündüm. Bir yıldır öğrenmeye çalıştığım dile, Güldal'ın, ölüme yatanların, tepelerin diline tam alışmaya başlamışken, alışmadın, öğrenemedin o dili, gayret ettin, zorlandın, çevrenle, kendinle savaştın. Çünkü kendi dilinin, kendi tarihinin, yenilen tarafın lanetli sözcüğüyle söylersek, kendi sınıfının günahlarını bedelini ödeyerek huzura kavuşacağını sanıyordun. Kendi dilini unutursan, öteki yana geçebileceğini umuyordun. Ben bile inanmıştım başaracağına. Şimdi bunun mümkün olmadığını ikimiz de biliyoruz. Nasıl olacak peki? Yeni bir dil yaratarak, yeni dünyayı kucaklayan, çelişkileri uzlaştıran, yeni ve ortak bir dil. İçine bir kez kurt düşmüşse kendi dar çevrenin sözcükleriyle yetinemezsin. Masanın üzerinden uzanıp saçımı geriye itti, tabaktan aldığı üçlü kiraz sevengini kulağıma taktı. Gözümün önünde çocukluktan kalma bir resim. Kulaklarımda babamın taktığı kiraz küpelerle bir kiraz ağacının altındayım. Seninle kalmamı istedin. Dilimiz ne olacak peki? Bir süredir yaratmaya çalıştığım dili kimseye kabul ettiremedim. Ne o tepelere ne bu tepelere. Eklektik, kötü bir dildi. Benim kuşağım, bizler yeni bir umut dili yaratmak için fazla yaşlıyız. Ben kendi hesabıma artık sadece şiirin diliyle alçak sesle konuşmak istiyorum. Bana da öğretmelisin. İçeriden, derinlerden kesik kesik bir telefon sesi geldi. Cep telefonum, çantamdaydı herhalde, kapatmayı unutmuşum dedim. O zaman açmayı da unutabilirsin. Telefon birkaç kez daha çaldı, sonra sustu. Bugün o kadar karışık bir gün ki, belki de önemli bir şeydir. Belki amcam, belki de umut için arıyorlardır. Huzursuz olacaksan kap bak. Arayan numara nasıl olsa çıkmıştır ekranında. Cep telefonları çağında şiir dilinin pek kolay olmayacağını hesaba katmamıştım. Sesinde vaat edilen armağana kavuşamamış, kandırılmış bir çocuğun kırgınlığı. Bundan sonra telefonları kaparız. Bütün telefonları, amcamları arayacaktım, unuttum. Bizim oralarda olay çıkardı. Televizyonda falan görürlerse merak ederler. İçeri girdim. Aleti çantamdan çıkardım. Tam amcamı arayacakken bir kez daha çaldı, açtım. Evden çıkmışsın. Arabayla gittiğini, çocuğu da bıraktığını söylediler. Kimseye haber vermemişsin giderken. Cebinden arıyorum, arıyorum. Kaç saattir bir türlü ulaşamıyorum. Kerem Ali'nin sesini tanıdım. Kendimi kötü hissettim. Bu gece orada yapabileceğim bir şey yoktu. Ortada fazla görünmenin doğru olmayacağını düşündüm. Şimdi neredesin peki? Amcamlardayım diyecekken vazgeçtim. Karşı tarafta bir arkadaşımda kalıyorum. Seninle hemen buluşmamız gerekiyor. Hemen mümkün değil. Uzaktayım. Halim de yok. Yarın sabah olur. Yarın seni istediğin saatte, istediğin yerden alırım arabayla. Neredesin diye üsteledi. Uzaktayım. Buluşma yerini ve saatini söyledi. Telefonu kapadı. Amcamları aradım. Ebru televizyondaki haberleri dinlediklerini, merak ettiklerini, hemen oraya gelmemin iyi olacağını söyledi. Amcana vereyim dedi. Senin oralar karışmış, olaylar çıkmış. Elim gelip seni almaya niyetleniyordu. Amcamı, onun da tanıdığı Ankara'dan eski bir arkadaşımda olduğumu söyleyerek ikna ettim. Gecenin bu saatinde gelmenin hiçbir anlamı yok. Yarın bir ara uğrarım, gece kalırım sizde dedim. Olaylarla hiçbir ilgim olmadığını, ölen kadını tanımadığımı söyledim. Nasıl olsa Güldal'ı atsız bir ölüydü. Amcamların izlediği kanalların, okudukları gazetelerin, ölüm oruçlarında bir kişi daha öldü diye verdikleri haberlerde adı yazılmayanlardan. Telefonu kapayıp terasa çıktım. Amcamlar merak etmişler. Yarın onlara uğramam gerekiyor. En başta sorduğun sorunun cevabını istersen evet. Galiba benim de yeni bir dile ihtiyacım var. Nasıl bulacağımı bilmiyorum ama en azından denemek istiyorum. 3. Bugün huzur evine annemi görmeye gittim. Sık sık aksattığım haftalık mutat ziyaret. Her zamanki gibi özenle giyinmiş ziyaretçilerini bekliyordu. Beni daha çok da kız kardeşimi, torunlarını, gittikleri yerden dönemeyecek olan eski ahbaplarını. Bir şey beklediğini, birilerini beklediğini hiç unutmuyordu. Ne beklediğini, kimi beklediğini ise hatırlamıyordu çoğunlukla. Masasının üzerinde eski gazeteler duruyordu. Birkaç da kitap. Her defasında yeni kitaplar getirmemi isterdi benden. Artık okuyamadığını, sadece göz gezdirdiğini, sayfaları algılamadan çevirdiğini biliyordum. Kendi de biliyordu belki. Ama böyle sürekli okur gibi yapmak, okuyabildiğini, kafasının hala yerinde olduğunu inandırıyordu onu. Kapıdan girdiğimi görünce gözlüğünün üstünden baktı, tanıyamamıştı. Gözlüğümü değiştirmem gerek dedi. Artık pek iyi göremiyorum. Hanımefendi kim acaba? Benim anne, Ülkü'yüm. Kucaklayıp öptüm. Onu sevememiştim. Ne çocukken ne de genç kızlığımda. Şimdi tuhaf bir şekilde, belki suçluluk duygusu, belki de onun boğuntusunu içimde duyduğum için merhametli oluyordum. Ha, evet, Ülkü. Alnı kırıştı. Hatırlamaya çalıştı. Hatırlayamadığını belli etmek istemiyordu. Zaman kazanmaya çalışıyordu. Sonra yüzü aydınlandı. Başarmıştı. Kızım, kızım gelmiş benim. Bugün bayram mı? Ülker de geldi kızıyla. Çok işleri varmış. Fazla durmadılar. Kızım var Ülker'in yoksa oğlu mu? Geçen ay mıydı? Daha da mı eski yoksa? Her neyse geldin ya. Sen Paris'te değil miydin? Hayır anneciğim. Biliyorsun artık buradayım. İstanbul'dayım. Evimizde. Evimiz küçüktü değil mi? Bahçesi pek güzeldi. Gidip orada otursam diyorum bazen. Komşuları ne iyiydi. Ne yapıyorlar? Neden hiçbiri gelmiyor? Onları bıraktığım için kızdılar belki. Ama ben burada iyi bakılıyorum. Doktor iyi olduğumu söylüyor. Bazen unutuyorum. Çok unutuyorum. Derdim bu. Ama bak şimdi cin gibiyim. Çok ilaç veriyorlar bence bu yüzden. Neyse Umut nasıl? Niye hiç gelmiyor? Beni severdi. Sen bırakıp gidince ben büyüttüm onu. İyi anne. Dışarı okumaya gitti. Dönünce gelir. Sessizce ağlamaya başladı. Doktorun sözleri zaman zaman hatırlar. O kadar pırıl pırıl hatırlar ki şaşarsınız. Hatırlayınca aşırı duygusallaşır. Sonraki aşamalarda artık hatırlamayacak, o zaman daha mutlu olacak. Hatırlamamanın mutluluğu. Umut dönmeyecek. Kimse dönmeyecek. Baban da, komşular da. Sen de dönmezsin gidersen. Dönmeyin bakalım. Ben burada iyiyim, çok iyiyim. Eski öğretmen hanımlar var, öğretmen beyler var. Okul çocuklarını ziyarete getiriyorlar bazen. Ama üzülüyor insan. Hiçbir şey bilmiyor bu çocuklar. Kimse Atatürk inkılaplarını öğretmiyor mu bunlara? Bizim zamanımızda o başımızdaydı. Devlete saygı vardı. Dünya bozuluyor gitgide. İyi ki buradayım. Dışarısı çok kötü olmalı. Evet anne, dışarısı kötü. Sen ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Geçen gelişimde de sormuştu aynı soruyu. Burada zaman sürekli kendini tekrarlıyor. O hep aynı soruları soruyor, aynı şeyleri söylüyor ve ben hep aynı cevapları veriyorum. Artık pek çalışmıyorum anne. Emekli oldum. Yurt dışından emekliyim, iyi para alıyorum. Sen öğretmen miydin? Son olarak gazeteciydim anne. Gazetecilik. Gazeteler hep yalan yazıyor. Olman gerekeni hiç olamadın ki sen. Hariciyeci karısı olacaktın, rezidanslarda yaşayacaktın. Ne efendi adamdı o. Adı neydi? Her neyse, hem zengin hem mevki sahibi. Yok devrim, yok komünistlik falan. Korkuttun adamı, almadı seni tabii. Ben de almam. Anası olsam ben de istemem. Artık bu sözler beni incitmiyordu, kızdırmıyordu. Güldüm. Bak her şeyini güzel hatırlıyorsun işine gelince dedim. Doğru, adamı korkuttum. Galiba adamları korkutuyorum ben. Aldırma, iyiyim. Biraz yorgunum sadece. Yaşamak yoruyor insanı. Ben de yoruldum dedi. Başını koltuğun arkalığına dayadı, gözlerini kapadı, kendi içine çekildi. Kendi içine çekildiğinde, çevreyle ilişkisini kestiğinde zorlamayın, bırakın demişti doktor. Kimi hekimler tersini önerir ama bana güveniyorsanız zorlamayın. Dönüşü, iyileşmesi yok bu durumun. Daha erken müdahale edebilirsek en azından hastalığın seyrini yavaşlatıcı önlemler alabiliyoruz. Ama bu durumda en iyisi huzurunu bozmamak. Ayrılırken hiç tepki vermedi, varlığımı unutmuştu bile. O da havasızdı, sıcaktı. Ulu bir at kestanesinin gölgeydiği penceresini ardına kadar açtım, usulca dışarı çıktım. Şimdi annemi içimde taşıyarak yitik, uzak çocukluğumun unutulmuş sokaklarında geziniyorum. Sokaklar, çarşılar tanıdık, ağaçlar da. Ama evler, kokular, insanlar, bir de ben yabancıyım. Gözü bağlı da olsa tavlasına dönen atlar gibi sahibinin bir çantanın içinde uzaklara, çok uzaklara götürüp attığı kediler gibi yüreğimin belleğiyle yürüyorum yollarda. Çiçek adlı bir sokaktan Kuş adlı bir sokağa geçiyorum. Bahçe orada. Evlerin arasında kaybolmuş küçücük bir çocuk bahçesi. 10 yaşlarımın 20 yaşlarımın uğrağı. Ortada bir kum havuzu, kırmızı boyalı bir tahterevalli, bir de kayık salıncak vardı. Kızlı erkekli bir alay yeni yetme, küçük kardeşlerimizi gezdirme bahanesiyle orada buluşurduk. Ilık yaz akşamlarında taflanların kuytusunda saklambaç oynar, kızlarla fiskoslaşır, küçük oğlanlarla yüreklerimiz kuş gibi kaçamak öpüşürdük. Kışın Karadeniz'den kopup gelen sert rüzgar karları savururken kar topu oynadığımız yer burasıydı. Tipi durup da güneş kar toplarken kum havuzunun ortasına gözleri kömürden, burnu havuç, ağzı kırmızı turptan kocaman bir kardan adam yapardık. 18 yaşım ev kapanından kurtulup buraya sığınırdı. Orada hayal kurar, kendi içime dalıp saatlerce otururdum. Yıllar sonra küçücük bir oğlanı elinden tutup oynamaya getiren genç kadın bendim. Çocuk tahterevalliye, salıncağa binmek istemezdi. Öteki çocuklara sokulmaz, elinde kovası küreğiyle bir köşede bahçıvancılık oynardı. Ölüme yazgılı bir çocuktu. El birliğiyle, suç ortaklığıyla öldüreceğimiz bir çocuktu. Henüz bilmiyorduk. Çocukluğumun defalarca kaçıp hep yorgun ve yenik geri döndüğüm gizli sığınağı, bahçelerinde hanım ellerinin, filbahrilerin, güllerin birbirine sarıldığı, renk renk oyuncak evlerin uçup giden anısı, biraz yoksul, biraz tutucu, çok tutumlu, çok namuslu, neşeli, sıcak, dost insanların hayaletleri. Puslu anıların sokaklarında dolaşıyorum. Sokağımın adı değişmiş artık. Erguvan Sokağı değil. Kat çıkılıp allanmış, pullanmış, triplex lüks villa, otomobil galerisi, showroom, kebapçı, pub, şirket bürosu olmuş komşu binaların arasında kulübe gibi kalmış küçük evin önüne geliyorum. Nefret ettiğinizi sansanız da, 100 kere kaçsanız da gün gelip özlenen, hep dönülmek istenen, yürekte tamamlanmamış güzel bir türkü, unutulmayan bir lezzet, anne kurabiyelerinin lezzeti gibi kalan baba evi, küçük evimiz, anılar evi, ölüler evi, Teo'da gittikten sonra büsbütün yalnızlaşan ev. Kapının yanına asılı, kapağı hep açık duran eski posta kutusunda bana Fransa'dan gelmiş bir dergi, telefon faturaları, İskenderiye'den atılmış bir kartpostal, bir de beyaz kağıda acele karalanmış bir not buldum. Kart Teo'dandı. Resimli yüzünde firavun mezarlarından duvar desenleri vardı. Araştırmam umulmadık biçimde verimli gidiyor. Birkaç yeni belgenin peşindeyim. Kudüs'e, Suriye'ye, oradan da belki Vatikan'a gitmem gerekecek. İstanbul'a ne zaman döneceğimi, hatta dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Evde birkaç parça gereksiz eşyam var. Onları toplayıp odayı boşaltabilirsin. Ev için ve her şey için teşekkürler, sevgiler. İngilizce yazmış, imzalamaya gerek duymamıştı. Posta kutusundan çıkan küçük pusula da İngilizceydi. Posta ile gönderilmemiş, yazının okunulmazlığına ve acemiliğine bakılacak olursa biri geçerken aceleyle karalayıp kutuya atmıştı. Üçüncü kişiye ulaşamıyoruz, şartlar değişti, acele temasa geçin. İçeri girdim, ev serindi ama havasızdı. Kapılı kalmış ahşap kepenkleri ve pencereleri tek tek açtım. Gevşediğimi, hafiflediğimi hissettim. Belki ılık haziran havasında baygın kokularını salan hanım elleri, belki hiç özen göstermediğim halde her mevsim açan beyaz zambakların çağrıştırdığı duygular yüzünden. Belki de Theo'nun bir daha dönmeyeceğini, artık hiçbir tutkuya, cinselliğe bile ihtiyacım kalmadığını, özgürleştiğimi anlamış olmamdan. Odasının kapısı kapalıydı. Gittiğinden beri girmemiştim bu odaya. Ev işlerini, hele de gidenlerin ardından ev toplamasını hiç sevmem. Kapıyı yavaşça açıp içeri girdim. Oda loş ve serindi. Doğruca pencereye yöneldim, kepengi ve camı açtım. İçeriye ışık ve sıcak hava doldu. Odada her şey düzenliydi. Çalışma masasının üstünde birkaç kitap, dergiler, üzerinde bazı notlar bulunan kağıtlar vardı. Elbise dolabında iki kışlık cekete bir pantolon asılıydı. Çamaşır çekmeceleri boştu, rafta sadece iki eski kalın kazak kalmıştı. En altta hepsini içine doldurabileceğim eski bir seyahat çantası katlanmış duruyordu. İşe ertelemedim, bulduklarımı çantaya yerleştirip fermuarı kapattım. Sonra masanın üstündeki kağıtları karıştırdım. Telefon numaraları, kitap adları, dünyanın çeşitli ülkelerindeki müze ya da kitaplıkların e-posta adresleri yazılı küçük sarı kağıt parçaları arasında buruşuk beyaz bir kağıt dikkatimi çekti. Üzerinde bir kroki, Halis surlarının bir bölümü, altında da Yunan alfabesiyle yazılmış sözcükler vardı. harfleri Theo'dan öğrendiğim kadarıyla zar zor sökmeye çalıştım. Porto Kerkidos, Kerko Porta, Ksilo Porta gibi sözcükler ve soru işaretleri. Çalışılırken karalandığı belli olan kaba çizimli krokide iki nokta özel olarak işaretlenmişti. İlgimi çeken kağıdın bir köşesine not edilmiş mail adresi oldu. iman24@cinasmas.com gibi bir adres. İçime yayılan huzursuzluk gitgide büyüdü. Posta kutumda bulduğum notu dikkatle inceledim. Benimle bir ilgisi olmadığına göre Theo'ya yazılmıştı. Hiçbir özelliği yoktu. Bu evin adresinden ve Türkiye'deyken kullandığı cep telefonu numarasından başka adres bilgisi olmayan birinin İskenderiye'de mi, Suriye'de mi, Vatikan arşivlerinde mi, nerede olduğu belli olmayan Theo'ya şu sıralarda ulaşamaması doğaldı. Şartlar, yeni bir buluşmanın yeri, saati, ısmarladığı bir kitabın fiyatı falan değişmiş olabilirdi. Kroki çizili kağıdın sanki önce atılmak üzere buruşturulmuş, sonra vazgeçilip yeniden açılmış gibi duruyordu. Üzerindeki mail adresi tuhaftı ama bundan ne çıkar? Böyle binlerce, yüz binlerce adres olabilir. Bütün bunlar nedenini tam çıkaramadığım huzursuzluğumu dağıtmaya yetmiyordu. Bir şey vardı, nereden geldiğini anlayamadığım kemirici, pis bir kurt. Odadan çıktım, dışarıda masanın hemen yanındaki rafta duran telefona yöneldim. Derinin numarasını tuşladım ve o anda huzursuzluğumun nedenini kavradım. Theo kimdi? Ne arıyordu buralarda? Neyin peşindeydi? İllegal örgüt paranoyası saydığım, dile getirilmesine kızdığım budalaca sorular beynimin bir köşesini kemiriyordu işte. Kuşku bulaşıcı mıdır? Derin evde değildi. Cep telefonu da cevap vermiyordu. Kapamıştı. Erimi aramayı düşündüm. Sonra telaşlandırmamak için vazgeçtim. Kendi telefonumda mesaj olup olmadığına baktım. Yoktu. Telaşımın anlamsız olduğunu biliyordum. Yine de huzursuzluğumu bir türlü yenemiyordum. İçecek sert bir içki aradım. Huzurevi, annem, çocukluğumun sokakları, bu ev, Theo bilmecesi, tanımlayamadığım ama sezdiğim bir tehdit, derine ulaşamamak. Zor bir gündü. Evde şaraptan ve rakıdan başka içki kalmamıştı. Bol buzlu bir rakı koydum kendime. Rakı adabına uymayan bir hızla içtim. Daha buz küpleri erimemişti. Üstüne bir duble daha doldurdum. Arka verandada yaşlanmış, yer yer kurumuş, yine de mucizevi bir direngenlikle çiçek açan hanım elinin altındaki eski bahçe koltuğuna oturdum. Bir şeyleri özledim. Neyi bilmiyorum ama çok özledim. Dönülemeyecek olanı, yaşanmış, harcanmış, bir daha yaşanamayacak olanı, oğlumu, arını, çocukluğumu, 40 yıl önceki bu mahalleyi, kendimi, geri gelmeyecek her şeyi. Çok hızlı içtim. Biliyorum. Başım dönüyordu. Çakır keyif olmasaydım o saatte oraya gitmezdim. Derini merak ediyordum. Ölümlerin beklendiği şu günlerde orayı terk etmeyeceğini biliyordum. Birkaç gündür ne gazete okumuş ne de televizyon izlemiştim. Sanırım bilerek kapamıştım kendimi dış dünyaya. İncineceğim şeylerden kaçmayı öğreniyordum yavaş yavaş. Oysa eskiden üstüne üstüne giderdim. Yaşlanmak bu mudur? İçgüdüsel bir tercihle otobüs durağına yöneldim. Karışık günlerde en iyisi kamu araçlarıdır. Durakta inersiniz ve kalabalığa karışırsınız. Oralara giden otobüsler seyrektir, doludur. Bazen durmadan geçer ara durakları. Epeyce bekledim. Saat ilerlemişti ama yılın en uzun günleriydi. Ortalık aydınlıktı. Otobüs tenhaydı. Belki de yaz olduğu için. Şoförün hemen arkasındaki koltuğa oturdum. İçkili ve hafifçe mahmurdum. Gözlerimi kapadım. Uzunca zaman gittik. Çarşı meydanına gelmeden önce otobüsün bilmediğim bir yan sokağa saptığını fark ettim. Telaşlandım. Şoförün omzuna dokunup "Affedersiniz" dedim. "Ben tepede son durakta inecektim. Yanlış otobüse mi bindim acaba?" Şoför çok dik, çok dar bir yoldan inmeye çalışırken "Barikatları görmedin mi hanım? Uyuyor muydun?" dedi öfkeli. "Oho, işimiz var. Ulan ben bu hafta çalışanın da, bu hattın da anasını." "Evet, dalmışım, uyuyordum diyemedim. Olağanüstü bir durum mu var yine?" diye sordum. "Sen nerelerden gelmiş göçmen kuşsun teyze?" dedi bıçkın şoförümüz. "Buralarda olağan hal mi kaldı? Bu anarşistler yerleştiğinden beri barikatları görmedin mi? Yasak, geçiş yasak aşağılara." Birden doğrumu kavradım. Kafamdaki dumanlar dağılmaya başladı. "Beni müsait yerde indir o zaman" dedim. "İn hadi" dedi dik yokuşta el frenini çekerek. "İn burada. Eğer buralı değilsen bana sorarsan hemen geri dön. Şaşırmış bunlar. Herkes şaşırmış. Tövbe tövbe. Dünya şaşırmış."